Ayrım 37, sayfa 448, İnfazcı, Lars Kepler. 95. Bölüm, Kayıp. Yuna, Pontus Salman'ı kıyıya dönmesi için ikna etmeye çalıştı. Kayık gittikçe daha çok açılıyordu. Södertälje'den gelen iki meslektaşı ile psikoloğu karşılamaya koştu Yuna. Onlara İskele'ye kadar eşlik ederken dikkatli olmalarını söyledi. Ama Pontus Salman'ın ne kendisine ne de başkasına zarar vereceğini düşünüyordu. ''Siz onu göz hapsinde tutun, en kısa zamanda sizi arayacağım.'' dedi ve aceleyle dönüp arabasına bindi. Fitya Weekend'den geçerken Pontus Salman'ı düşünüyordu. Axel Reiser'in Paganini sözleşmesi imzalamak isteyeceğinden emin olduğunu söylemişti. ''Reddedemez mi?'' diye sorduğunda ''Reddetmek istemeyecek.'' demişti Pontus. Axel Reiser'in telefon numarasını tuşlarken Pontus'un karısı geldi gözlerinin önüne. Dudaklarındaki pişmanlık ifadesi gözlerindeki korku. Rafael Guidi'nin elini öptükten sonra geri dönüş imkansız demişti. ''Hep şu kabus sözcüğü çıkıyor karşımıza.'' diye düşündü Yuna. Pankrona'nın ev işlerine bakan kadın da bu sözcüğü kullanmıştı. Veronik Salman, Rafael'in herkese en çok korktukları kabusu anlattırmayı başardığını, Pontus Salman Pankrona'nın intihar ederek kendi kabusundan kurtulduğunu söylemişti. Kabusunu hasat etmekten kurtuldu. Pankrona'nın babası olduğunu öğrenemeden ölen Stefan Bergquist'i düşündü Yuna. Çocuğun bedeni kavrulmuş, kanı buharlaşmış, kafatası parçalanmıştı. ''Ölseniz bile Paganini sözleşmesini iptal edemezsiniz.'' Yuna Rilse'nin cep telefonuna ulaşmayı bir kez daha deneyip cevap alamayınca ISP'deki direkt numarasını aradı. ''Genel müdür Axel Reiser'in sekreteri.'' dedi bir kadın. ''Axel Reiser'le konuşacaktım.'' ''Şu anda bu imkansız.'' dedi kadın. ''Ben cinayet masası komiseriyim. Onunla hemen konuşmam gerek.'' ''Anlıyorum ama...'' ''Eğer bir toplantıdaysa bile konuşmak istediğimi ilet.'' ''O burada değil.'' dedi kadın sesini yükselterek. ''Bu sabah işe gelmedi. Telefonuna da ulaşamıyorum.'' ''Şimdi anladım.'' dedi Yuna ve telefonu kapattı. Yuna arabasını Axel Reiser'in kapısının önüne park etti. Aynı anda kardeşinin giriş kapısının kapandığını gördü. Koşup kapının zilini çaldı. Kilitten sesler geldi ve kapı açıldı. ''Kimleri görüyorum?'' dedi Robert Reiser. ''Merhaba.'' ''Axel evde mi?'' ''Sanırım ben yeni geldim. Bir şey mi oldu?'' ''Ona ulaşmaya çalıştım.'' ''Ben de.'' diyen Robert kenara çekilip Yuna'yı içeri davet etti. Yarım bir merdivenden çıkıp tavanından pembe avize sarkan fuayeye girdiler. Robert kapıyı çaldı ve Axel'ın evine girdi. Aceleyle ikinci kata yöneldiler. ''Axel!'' diye bağırdı Robert. Bütün odaları dolaştılar. Anormal bir durum yoktu. Müzik seti açıklama ses gelmiyordu. Kütüphane arabasının üzerinde Ana Britannica'nın bir cildi vardı. ''Nereye gitmiş olabilir? Bir fikrin var mı?'' dedi Yuna. ''Hayır.'' dedi Robert. Sesinde tuhaf bir yorgunluk vardı. ''Ama çok tuhaf şeyler yapıyor.'' ''Ne demek istiyorsun?'' ''Onu tanıdığımı sanıyordum ama bilemiyorum.'' Yuna yatak odasına girdi, aceleyle etrafı inceledi. Bir duvara arkası odaya dönük büyük bir yağlı boya tablo yaslanmıştı. Bir viski kadehinin içinde kara hindi bağ çiçeği vardı. Yatak dağınıktı ve üzerinde bir kitap duruyordu. Merdivenlerden mutfağa inen Robert'ın peşine takıldı Yuna. 96. Bölüm, Rafael Guidi. Arabasını Kronaberg Park'ın yanına park eden Yuna emniyet müdürlüğüne yürürken Södertälje polisini aradı. İçini bir endişe kemirmeye başlamıştı. Pontus Salman'ın ele geçirilmesine nezaret etmeye vakit bulamadığı için canı sıkılıyordu. Södertälje polisinden meslektaşı Pontus Salman'ın nerede olduğunu bilmediğini söylediğinde endişesi daha da arttı. ''Seni arayacağım.'' dedi meslektaşı belirgin bir Gotland aksanıyla. ''Bana birkaç dakika ver.'' ''Onu gözetim altına alamadınız mı?'' dedi Yuna. ''Planımız buydu.'' dedi adam ikircikli bir sesle. ''Bunu mutlaka yapmanız gerekiyordu.'' ''Beni suçlamana gerek yok.'' dedi adam. ''Meslektaşlarımın gerekeni yaptıklarından eminim.'' Bilgisayarın tuşlarına bastı, kendi kendine bir şeyler mırıldandı. Biraz daha tuş sesleri geldi ve arkasından "Evet işte" dedi, "gözetim altına almışız, silahına da el koymuşuz, Winchester 400. "Güzel, adımı bırakmayın, bir araba gönderip alacağız" dedi Yuna. Büyük cam kapılardan içeri girdiğinde hafif bir klor kokusu çarptı yüzüne, yüzme havuzundan geliyordu. Asansörle yukarıya çıktı. Carlos Eliasson'un odasına doğru hızlı adımlarla giderken telefonu çaldı. Disa arıyordu. Fazla vakti yoktu ama yine de cevapladı. "Merhaba" dedi Disa, "yarın geliyor musun?" "Hani doğum günlerini kutlamayacaktın?" "Öyle ama düşündüm de yalnızca sen ve ben." "Güzel" dedi Yuna. "Ayrıca söylemem gereken önemli bir şey var." "Tamam" dedi Yuna, Carlos'un kapısına gelmişti. "Ben..." "Özür dilerim Disa" diye sözünü kesti Yuna. "Şu an gerçekten vaktim yok. Çok önemli bir toplantıya girmek üzereyim." "Bir sürprizim var" dedi Disa. "Disa, telefonu kapatmak zorundayım" diyen Yuna kapıyı açtı. "Ama" dedi Disa. "Çok üzgünüm ama gerçekten vaktim yok." Carlos'un odasına giren Yuna kapıyı kapattı ve kanepeye Sagabauer'ın yanına oturdu. "Axel Reese'ne ulaşamıyoruz, kayıp. Bunun ihracat izniyle ilgili olmasından korkuyoruz" dedi Yuna. "İşin arkasında Rafael Guidi var. Onun hakkında hiç vakit kaybetmeden tutuklama kararı çıkarmalıyız." "Tutuklama kararı mı?" dedi Carlos şaşkınlıkla. "Yalnızca 2 saattir telefonlarına cevap vermedi ve bu sabah da işe gitmedi diye Rafael Guidi'nin onu kaçırttığını düşünüyorsunuz. Şimdiye kadar hiç yargılanmamış, başarılı bir iş adamı hakkında yalnızca şüphelerinize dayanarak tutuklama kararı çıksın istiyorsunuz." Carlos elini kaldırdı ve parmaklarıyla gösterişli bir şekilde saymaya başladı. "İsveç polisinde kötü bir kaydı yok, Europol'de yok, Interpol'de yok, Fransa, İtalya, Monaco polisleriyle de konuştum."
"Ama ben Anya'yla konuştum" dedi Yuna gülümseyerek.
"Anya'yla mı konuştun?"
Kapı açıldığında sustu Carlos. Anya Larsson içeri girip kapıyı kapattı ve hemen konuya girdi. 10 yıllık süre içerisinde Rafael Guidi'nin ismi silah ticareti yasasının çiğnenmesi, kara para ve şüpheli ölüm olaylarıyla ilgili 6 defa soruşturulmuş dedi.
"Ama bütün bunlar ön soruşturma" diye itiraz etti Carlos. "Pek bir anlamı yok."
"Sözümü bitirebilir miyim?" dedi Anya.
"Lütfen, buyurun."
Rafael Guidi'nin adı neredeyse bütün davalarda, daha soruşturmanın ilk safhalarında şüpheliler listesinden çıkarılmış. Yani hakkında hiçbir gerçek inceleme yapılmamış.
"Demek ki gerek duyulmamış" dedi Carlos.
"Sahip olduğu şirketler topluluğu kum fırtınası operasyonunda AGM 65 Maverick füzeli Nighthawk jet uçağı sağlayarak $123 milyon kazanmış" diyen Anya bir süre susup notlarını gözden geçirdi. "Ayrıca yan şirketlerinden biri Kosova krizi sırasında adı geçen türden uçakları düşürebilmeleri için Sırplara roket satmış." Anya bir fotoğraf gösterdi. Rafael duman rengi bir Lamborghini Diablo'nun önünde siyahlar giymiş 2 korumanın arasında dikiliyordu. Gözünde çerçevesi yanık sarı renkte bir güneş gözlüğü vardı. Spor kıyafetler giyinmişti. Mavi bir pantolon, pantolonun üzerinden sarkan aynı renkte bir gömlek. "Rafael'in karısı ünlü kemancı Florenza Collini" diye devam etti Anya. "Oğulları Peter doğduktan 1 yıl sonra göğüs kanserine yakalanmış, her türlü tedavi yöntemi denenmiş ama oğlu 7 yaşına bastığında ölmüş." Lara Publica'dan kesilmiş bir gazete küpürünü gösterdi. Fiorenzo Collini'nin omzunda güzel kırmızı bir keman vardı. Geride La Scala orkestrasının tamamı görünüyordu. Dalgalı saçları spot ışıklarının altında parlayan kadının yanında orkestra şefi Riccardo Muti vardı. Fiorenzo Collini üzeri gümüş dantelalar ve cam prizmalarla süslü parlak ince bir elbise giymişti. Kalın kirpiklerinin altından gülümseyen gözleri görülüyordu. Sağ dirseği aşağıya doğru inikti, keman yayı aşağı çekiliyordu. Sol eli kemanın uç tarafındaydı. Belli ki yüksek bir notayı çalıyordu. Anya başka bir kupür gösterdi, Newsweek'ten alınmaydı. Amerikan rock yıldızı Alice Cooper'ın yanında gururla dikilen Rafael Guidi'nin kolunda yeni doğan çocuğu vardı. Fotoğrafın altında Billion Dollar Baby yazıyordu. Dipnot, milyar dolarlık bebek İngilizce.
Başka bir gazete küpüründe Guidi ile İtalyan Başbakanı Silvio Berlusconi karşı karşıya dikilmiş konuşuyorlardı. Guidi açık renk yazlık bir takım giymişti. Arkada kalp şeklindeki pembe mermer döşeli havuzun başında minnacık bikinileriyle üç sarışın kadın vardı. Rafael Guidi Monaco'da oturuyor ama ona ulaşmak isteyen biri benim anladığım kadarıyla denize açılmak zorunda dedi Anya. Çünkü son günlerde mega yatı Teresa'dan hiç ayrılmıyor gibi. Anlaşılmaz da değil hani. Bremen'deki Lürsen tersanelerinde 15 yıl önce yapıldığında dünyanın en pahalı, en lüks yatıymış. Fransız dergisi Vogue'da okbaşı şeklinde yapılmış yatın açık denizde çekilmiş bir fotoğrafı vardı. Lyon en Cannes başlığı altında Cannes Film Festivali'nde lüks yatta verilen eğlencenin ayrıntılarından bahsediliyordu. Bütün erkekler smokinli, Kevin Costner, Salma Hayek'le konuşuyor. Rafael Guidi ile eşi tanınmış Playboy modeli, İsveçli Victoria Silverspread'le sohbete dalmışlar. Arkalarında boş suratlarla dikilen iki koruma var. Yemek salonunun pencerelerinden belli belirsiz liman görünüyor. Yemek salonunun tavandan içlerinde tukanların olduğu kafesleri sarkıyor. Dipnot tukan, Güney Amerika yağmur ormanlarında yaşayan bir kuş. Salonun tam ortasında bir kafes içinde dişi bir aslan var. Elden ele dolaşan gazete küpürü tekrar Anya'ya verildi. Şimdi hep birlikte şunu dinleyelim dedi Anya. Belçika İstihbarat Teşkilatı, İtalyan bir savcı ile İtalyan ordusunun Tugay komutanlarından Salvatore Garibaldi ile yapılan bir telefon konuşmasını kaydetmiş. Konuşmanın çevirisini dağıtan Anya, Carlos'un bilgisayarına bir USB bellek taktı ve programı çalıştırdı. Hızla konuşan bir ses duyuldu. Tek düze bir ses görüşmenin yapıldığı yer, tarih ve saati söyledi. Daha sonra bir çıt sesi duyuldu. Açık ve anlaşılır bir ses duyulana kadar bir süre cızırdadı. Dinliyorum. Tabii, bir ön hazırlık soruşturması yapmaya hazırım dedi savcı. Ama Rafael'e karşı şahitlik yapmam. Bana dünyanın işkencesi edilse bile yapmam. Hatta... Salvador Garibaldi'nin sesi kayboldu, bir cızırtı duyuldu ve arkasından sessizlik oldu. Sonra sanki kapalı bir kapının arkasından gelir gibi zayıf bir ses duyuldu. Tepmeli ve tepmisiz füze sistemi ve bir sürü mayın, antipersonel, araç ve tank mayınları. Rafael asla, tıpkı Ruanda gibi, hiç ilgilenmedi. Orada işler sopa ve palalarla yürütülüyordu. Yani para kazanılacak bir şey yoktu. Ama olaylar Kongo'ya yayıldığında dinamik bir durum ortaya çıktı ve Rafael işe el atmaya karar verdi. Mobuto'ya saldırabilsinler diye önce Ruanda yurtsever cephesini silahlandırdı, arkasından da bu cepheye karşı direnebilsinler diye Hutulara silah pompaladı. Bir sürü hışırtının arasından uzun bir bip sinyali geldi, kesilen sesler bir müddet sonra tekrar duyuldu. General hızla nefes alıyor, sanki kendi kendine bir şeyler mırıldanıyordu. Arkasından sesler net bir şekilde duyulabildi. Şu kabus, böyle bir şeye asla inanmazdım, zorlandım. Yanında durup terli elini tutmaya zorlandım. Benim kızım 14'ündeydi. O kadar güzel, o kadar iyi. Rafael bizzat kendi yaptı, bıçağı o kullandı, kabusunu hasat ediyorsun diye bağırdı. Efendisiydi, kabuslarımın efendisi. Tuhaf sesler duyuldu, biri çığlık attı, bir cam kırıldı, Garibaldi ağlamaya başladı. İnsan böyle bir şeyi niçin yapar? Korumalardan eğri bir bıçak aldı. Kızımın yüzü, o güzel, o şirin. Salvatore Garibaldi hıçkırığa boğuldu, inledi. Canımı al tanrım diye bağırdı. Canımı al. Cızırtılardan sonra kayıt kesildi. Carlos Eliasso'nun odasına bir sessizlik çöktü. Kronaberg Park'ın yeşil yamaçlarına bakan küçük pencerelerden içeri giren ışık odayı aydınlattı. Bu kayıt dedi Carlos bir süre sonra, hiçbir şey ispatlamaz. İlk başta şahitlik yapmayacağını söyledi. Yani bana göre savcı bu soruşturmadan vazgeçer. Bu konuşmadan 3 hafta sonra köpeğini gezdiren bir adam Garibaldi'nin kesik başını buldu dedi Anya. Roma'da bir hipodromun arka tarafındaki Viale Göte'de bir hendeğe atmışlar. Kızına ne oldu diye sordu Yuna alçak bir sesle. Onu biliyor musun? 14 yaşındaki Maria Garibaldi hala kayıp dedi Anya. İç çekip kendi kendine söylenen Carlos akvaryuma doğru gidip bir süre cennet balıklarını izledikten sonra ''Ne yapmamı istiyorsunuz?'' dedi. cephanenin Sudan'a gönderileceğini ispatlayamazsınız. Diyelim Axel gerçekten kayboldu. Bu işte Rafael Guidi'nin parmağı olduğunu nasıl ispatlayacaksınız? Bana minnacık bir ipucu verin ki savcıyla konuşabileyim. Ama lütfen somut bir ipucu olsun. Yalnızca...
Onun olduğunu biliyorum diye sözünü kesti Yuna.
Yalnızca Yuna biliyor da olmasın dedi Carlos.
İsveç yasalarını ve uluslararası yasaları çiğnediğinden dolayı Rafael Guidi'yi tutuklamak için izin ve imkana ihtiyacımız var dedi inatla Yuna.
Kanıtsız olmaz dedi Carlos.
Biz kanıt buluruz dedi Yuna.
Pontus Salman'ı şahitlik yapmaya ikna etmelisiniz.
Onu buraya getirteceğiz ama sanırım şahitliğe ikna etmek kolay değil. Felaket korkuyor. O kadar çok korkuyor ki intihar etmek üzereydi dedi Yuna.
Ama Rafael'i yakalarsak konuşmaya cesaret edebilir dedi Saga.
Rafael Guidi gibi birini kanıt olmadan tutuklayamayız dedi Carlos kesin bir dille.
Peki ne yapacağız dedi Saga.
Pontus Salman'ı zorlayın yapacağımız tek şey bu.
Ama Axel Risse'nin hayatı tehlikede dedi Yuna. Bu nedenle acele etmeliyiz.
Sustular ve bakışlarını içeri giren başsavcı Jens Svene'ye almer çevirdiler.
97. Bölüm Kaçış. Arabanın içi havalandırmadan buz gibi olmuştu. Pontus Salman'ın direksiyonu tutan elleri titriyordu. Lidingö köprüsünün ortasına gelmişti. Finlandiya'ya giden gemilerden biri limandan ayrılıyordu. Milles Gorden'in arka taraflarında birileri yaprak yakıyordu. Daha birkaç saat önce küçük kayığında oturmuş tüfeğinin namlusunu ağzına almıştı. Ağzındaki metal tadı ve dişlerini kazıyan metal sesi korkunç bir anı gibi yerleşmişti belleğine. Dağınık saçlı bir kadın bir komiserle birlikte iskelenin ucuna gelmiş, kıyıya yaklaşın diye bağırmıştı. Sanki anlatacağı çok önemli bir şey varmış gibiydi. 40 yaşlarındaydı. Punkçı gibi kesilmiş saçları maviye boyalıydı. Dudaklarına kırmızı ruj sürülmüştü. Gri küçük bir odada karşısına oturduğunda adının Gunilla olduğunu öğrenmişti. Psikologtu. Yanına bir tüfek alıp göle açılmakla ne yapmak istediğini sorgulayarak ciddi ve derin bir konuşma yapmıştı kadın.
''Niçin ölmek istiyorsun Pontus?''
''Aslında istemiyorum.'' diye gerçeği söylemişti Pontus.
Küçük görüşme odasına bir sessizlik çökmüştü. Tekrar konuşmaya başlamışlar. Kadının sorularını cevaplayan Pontus Salman ölmek istemediğine, asıl isteğinin kaçmak olduğuna gittikçe daha çok ikna olmuştu. Bir yolculuğa çıkmayı düşünmeye başlamıştı. Yalnızca kaçmak ve başka biriymiş gibi yeni bir hayata başlamak istiyordu. Köprüyü geçtikten sonra kol saatine bakan Pontus Salman göğsündeki ağırlığın hafiflediğini hissetti. Tam o anda Veronik'in uçağı İsveç hava sahasını terk etmiş olmalıydı. Veronik'le Fransız Polinezyası hakkında konuşmuşlardı. Karısının açık mavi kumaş çantasıyla havaalanından nasıl çıktığını, rüzgardan savrulmasın diye geniş kenarlı şapkasını nasıl tuttuğunu hayal ediyordu. Kendisi için kurtulmasın ki? Yapması gereken tek şey hemen eve gidip yazı masasının çekmecesinde duran pasaportu almaktı. Akıp giden trafiğe bakarken ölmek istemiyorum diye düşündü. Gölek kabusundan kurtulmak için açılmış ama namlusunu ağzına soktuğu tüfeği bir türlü ateşleyememişti.
Canımın istediği uçağa binerim diye düşündü. İzlanda'ya, Japonya yahut Brezilya'ya uçabilirdi.
Rafael Guidi eğer gerçekten öldürmek isteseydi şimdi hayatta olmazdı. Pontus Salman arabasını garajın önüne park etti ve arabadan çıktı. Güneşten yanan asfalt, egzoz dumanı ve yeşilliklerin kokusunu içine çekti. Sokak boştu. Büyükler işlerinde, çocuklar okullarındaydı. Pontus evinin kapısını açıp içeri girdi. Işıklar yanmıyordu, bütün perdeler kapalıydı. Pasaportunu almak için merdivenlerden aşağı zemin kata indi. Zemin katta birden durdu. Kulaklarını dikti.
Tuhaf bir ses vardı.
Sanki ıslak bir örtü sürüklenir gibiydi. Veronik dedi boğulur gibi bir sesle. Beyaz taş duvarlarda havuzun sakin ışıkları salınıyordu. Kalbi çırpınmaya başlayan Pontus Salman ağır sessiz adımlarla havuza doğru ilerledi.
37. Ayrımın sonu. Sayfa 459.